Bugün senin için emekli bir vatandaşın Mehmet Özkendirci'nin düşüncelerini bize ilettiği metni inceliyoruz.
Evet.
Bu metin Çalışma Bakanı'nın emekli maaşları hakkında bir yorumuna, hani kişisel bir tepki gibi başlıyor ama...
Ama çok daha geniş bir yere gidiyor değil mi?
Aynen öyle. Daha geniş ekonomik, hatta politik endişelere uzanıyor. Görevimiz de bu metindeki ana fikirleri, duyguları senin için biraz açmak, damıtmak. Hazırsan dalalım.
Dalalım. Bu metin aslında yani sıradan bir vatandaşın gözünden bakıyor olaylara. Emeklilik sistemi, devlet harcamaları, ekonomik zorluklar.
Ve aradaki çelişkiler.
Aynen, aradaki o algılanan çelişkiler. Çok samimi bir pencere açıyor ve dili de oldukça doğrudan eleştirel.
Peki ilk olarak şu emeklilik meselesi var. Metin diyor ki, bakan 27 yıl emekli maaşı almak çok uzun demiş.
İddia bu yönde, evet.
Mehmet Bey'in yanıtı ise çok çok net. 35 yıl maaşımdan kesilen primleri faiziyle geri verin diyor. Devletten 5 kuruş istemem.
Güçlü bir çıkış.
Bu ifade metinde yine bahsedilen hani kısa sürede emekli olduğu söylenen vekillerle nasıl bir tezat oluşturuyor sence?
Şöyle, bu karşılaştırma aslında çok katmanlı. Yani bir tarafta yıllarca prim ödemiş vatandaş var, benim katkım niye değersiz görülüyor hissi var.
Evet.
Diğer tarafta da kamu görevlileri, metin özellikle vekillere odaklanıyor, onlara sağlanan ve halk nezdinde biraz ayrıcalık gibi görünen haklar var.
Anladım.
Yani bu sadece para meselesi değil, kimin katkısı daha değerli, kim devlete yük oluyor? Aslında bu soru soruluyor alttan alta.
Ve emeklilik yaşının arttırılması, maaşların yetersizliği eleştirisi.
Tabii o da var. Sanki nasıl desem, devlet emekliye daha iyi bakmak yerine ömrünün bitmesini bekliyormuş gibi bir algı yaratıldığı iması var metinde. Sistemin adaletine dair bir güvensizlik bu.
Bu adaletsizlik hissi sadece emeklilikle de kalmıyor galiba.
Hayır, kalmıyor.
Metinde devlete yük olmadığı düşünülen başka gruplar da sayılıyor. İşte çabucak emekli olan vekiller, birkaç yerden maaş alanlar.
Evet, bürokratlar.
Ve vergi avantajı sağladığı iddia edilen metnin yandaşlar diye tanımladığı kesimler. Bu yandaş ifadesi biraz politik bir gönderme gibi değil mi?
Öyle tabii. Yani metin vatandaşın kendi zor durumuyla ayrıcalıklı gördüğü gruplar arasında keskin bir çizgi çiziyor. Bu aslında toplumsal bir kırılmaya da işaret ediyor olabilir.
Biz yıllarca çalıştık, şimdi fazlalık mıyız sorusu gibi.
Aynen öyle. Hatta metindeki bazı ifadeler çok sert. İşte vatan hainlerine maaş bağlanması falan gibi iddialar. Bu sadece ekonomik sıkıntı değil, derin bir öfke, bir temsil edilmeme hissi var.
Devletle vatandaş arasındaki o güven bağının zedelendiğini gösteriyor.
Kesinlikle. Çok net bir göstergesi.
Ve tam burada konu daha da ilginçleşiyor. Metin diyor ki, içeride durum buyken Türkiye dış yardımlarda dünyada ikinci sıradaymış.
Evet, bu da önemli bir nokta.
Üstelik şimdi de Filistin'in yeniden inşası için, ki maliyeti 50-70 milyar doları bulabilir deniyor, bir yardım planından bahsediliyor. Bu nasıl bir gerilim yaratıyor metne göre? Bu kaynakların nereye gittiğiyle ilgili temel soruyu gündeme getiriyor. Öncelik kimde, nerede, yani içerideki ihtiyaçlar mı, dışarıdaki yardımlar mı?
Aynen. Bir de metinde hani kamuoyunda çok tartışılan o buharlaştırılan 128 milyar dolar iddiasına da bir gönderme var.
Evet, o da vardı.
Bu da gerilimi artırıyor. Yani diyor ki, içeride bu kadar ihtiyaç varken bu paralar nereye gitti? Neden dışarıya bu kadar kaynak aktarılıyor? İç politika ile dış politika tercihleri arasında bir çatışma olarak sunuluyor bu durum.
Peki tüm bu eleştirilerin sonunda Mehmet Bey nasıl bir alternatif çiziyor? O para, yani o buharlaştırıldığı iddia edilen ya da dışarıya giden kaynaklar farklı kullanılsa ne olurdu diyor.
Aslında bir tür, nasıl desem, düşünce deneyi yapıyor. O para eğer çalışanlara, emekliye, ihtiyaç sahiplerine verilseydi...
Ne olurdu?
Bambaşka bir Türkiye olurdu diyor. İnsanlar ucuz ekmek kuyruğunda beklemezdi, depremzedeler çadır bulurdu, çocuklar okula aç gitmezdi. Böyle bir tablo çiziyor.
Yani makro kararların, siyasi önceliklerin aslında sıradan insanın hayatına, sofrasına doğrudan dokunduğunu söylüyor.
Kesinlikle. Rakamlardan ibaret değil bu işler diyor. Çok güçlü bir argüman bu.
Anladım. Yani özetle bu metin, bir emeklinin kişisel sistemi gibi görünse de aslında çok daha derin. Emeklilikteki adalet algısından başlıyor.
Hı hı.
devletin harcama önceliklerine, kaynak dağılımına ve bunun vatandaşın hayatına nasıl yansıdığına kadar uzanan geniş bir eleştiri.
Ve derin bir hayal kırıklığı ifadesi aynı zamanda.
Evet ve bu durum aslında senin için de üzerinde düşünecek bir soru bırakıyor. Mehmet Özkendirci gibi vatandaşların bu güçlü adalet talebi, kaynak dağılımı eleştirileri, bunlar dikkate alındığında farklı ekonomik ve politik öncelikler benimsemek, mesela sosyal harcamalara daha çok odaklanmak gibi mi?
Evet, ya da iç talebi canlandırmaya yönelik politikalar. Bunlar ülkedeki insanların gündelik hayatlarını ve belki de daha önemlisi devlete duydukları o güveni nasıl yeniden şekillendirebilirdi? Bu metin işte bu soruları sormak için önemli bir kapı aralıyor aslında.